Ayrım 32. El Greco'ya mektup. Nikos Kazantzakis. Sayfa 405. O günden sonra yüreğim geçici zaman içinde bu kadar ilerlemeyi başarabilmiş, ebediyette, yani Tanrı'nın zirvesinde birbirine sımsıkı bağlı bu iki etkili insan arasında bir ayrım yapamadı. İki kardeşe benziyorlar. Assisi'li San Francesco ve Albert Schweitzer. Doğaya karşı aynı şiddetli ve içtenlikli sevgi. Yüreklerinde gece gündüz erkek kardeşimiz Güneş'in, kız kardeşimiz Ay'ın, denizin ve ateşin şarkısı yankılanır. İkisi de parmak uçlarıyla bir ağaç yaprağını tutar ve ışığa doğru kaldırarak üzerindeki yaratımın yüce mucizesine bakarlar. Yaşayıp soluk alan her şey için aynı duygulu, sırf saygıdan oluşan heyecan, insan, yılan, karınca için. Her ikisi için de hayat kutsaldır. Her canlının gözlerine eğilmişler ve bu gözlerde yaratıcının tüm yankısını gördükleri için sevinçle ürperiyorlar. Karıncaya, yılana, insana bakarak hepimizin kardeş olduğunu mutlulukla belirtiyorlar. Acı çeken her şey için içten gelme ve iyilik dolu gerçeklik. Biri beyaz cüzamlıları, öbürü Afrika'nın siyah cüzamlılarını seçmiş. Sefaletin en acı olan şeyin uçurumu. İçtenlik ve iyilik dedim ama meta demeliydim. Yalnızca bu Hint sözcüğü, insanın bu iki kardeşte yarattığı duyguyu yalnızca bu sözcük anlatabilir. İyilik ve içtenlik iki şeydir. Acı çekenle acı çekene içten acıyan kimse. Ama metada bir incelik vardır. 9. yüzyılın Müslüman mistiği Sari'ül-Sakadi bunu tam olarak yorumlamıştır. Kusursuz aşk birbirine ben, kendim diye hitap edebilen iki insanın arasındaki aşktır. Aynı tanrısal çılgınlık. İnsanın hayatın zevklerini reddetmesi, büyük inciyi elde etmek için küçük incileri gözden çıkarması, kolay mutluluğa giden düz yolu bırakması ve iki uçurum arasında aynı çılgınlığa varan çetin, yokuşlu yola girmesi. İkisi de aynı sevimli şeye sahiptir. İyi niyetli bir yüreğin derinliklerinden fışkıran gülüş. Taşan zengin ruhun çok sevgili kızı sevinç. Günlük gerçekler aleminin yüzüne duyguyla ve anlayışla bakabilme ve kabullenme gücü. Gülmeyen Spartalılar gülme tanrısına tapınak yapmışlardır. En aşırı ciddiyet daimi gülmeyi davet etmiştir. Çünkü derinlikli bir ruhun hayata yaslanmasına ancak bu yardım edebilir. Tanrı bu iki kardeşe neşeli bir yürek vermiştir. Onlara neşeli bir yürek verdiği için de mücadelelerinin zirvesine Tanrı'ya doğru sevinç içinde gitmektedirler. Müziğe karşı da sırf ihtiras dolu aynı sevgi. Thomas Celano bir tanesi için ne demişse öbürüne de tam olarak uymaktadır. Birader Francesco'yu sonsuzluktan çok ince bir bölme ayırıyordu. Bunun için o ince bölmeden gelen tanrısal ezgiyi duymaktaydı. İkisinin de bu ezgiyi dinlerken duydukları haz kendinden geçmeye kadar varır. Biri, eğer uykumda keman çalan melekler yayı tellerin üzerinde bir kez daha çekselerdi, ruhum bedenimden ayrılırdı. Mutluluk o derece dayanılmaz haldeydi, diyordu. Ben inanıyorum ki öteki de bahı çalarken aynı mutluluğu duymaktadır. İkisi de en adi madenleri altına, altını da ruha dönüştüren felsefe taşını biliyordu. En acı gerçeği, hastalığı, açlığı, soğuğu, haksızlığı ve çirkinliği içinde ruhun estiği en gerçek bir gerçekliğe dönüştürürler. Ruhun değil, sevginin gerçekliğine. Ve yüreklerinde sevgi, büyük imparatorluklarda güneşin asla batmayışı gibi sürekliydi. Bütün bunların ardından çok yıllar geçti. Bunları Berlin'de geçirdiğim kritik günlerde bilmiyordum ve Alsas'ın küçük köyünde insani mucizeyi gördüğümde artık parmaklarımı mürekkebe bulamıştım. Hayatı kelimelere yakıştırma ve mısralara dönüştürme gibi dine aykırı bir maniye kapılmıştım. Hala nasıl olduğunu bilmiyorum, yazar olmuştum. En nefret ettiğim şey başıma gelmişti. Açlığımı keçi gibi kağıtla gidermek. Bu Tanrı'nın fukaraları bana çok değerli olan birbirine bağlı iki yardımda bulunabildiler. İnsanın seçtiği hedefe ulaşması gerektiğini ve ulaşabildiğini gösterdiler. Belki yolun sonunda bütün acı çekenler karşılaşacaktır. Benim için ısrarın, sabrın ve umudun yüce örnekleri olarak kalmışlardır. Bu iki kahraman, toprakları bol olsun, bana umudun ötesindeki şeye ancak umut ederek ulaşabileceğimizi öğrettiler. Onlardan cesaret alarak kendi yaratılışımı yenmek için girişimde bulundum ve bir süre için merhametin, aceleciliğin ve itkanın dikenli sözlerinin beni ittiği yolda gittim. Pişman değilim. Kendi doğal yoluma döndüğümde yüreğimin insanlığın acısıyla dolduğunu ve insanın kendisini kurtarmasının tek bir yolu olduğunu anladım. Başkasını kurtarması ya da şu kadarı bile yeter. Kurtarmak için mücadele etmesi. Bir de şu var. Dünyanın hayal olmadığı, gerçek olduğu ve insan ruhunun Buda'nın bana öğrettiği gibi hava değil, ten giymiş olduğu. Ama karar vermeye çalıştığım sıralar hatırlıyorum, beynim çok diretiyordu. Hala Buda'nın sarı cübbesine sarılıydı. Yüreğime yapmayı tasarladığın şeyi diyordu, boştur. Arzuladığın gibi kimsenin aç olmayacağı, üşümeyeceği, kimsenin haksızlığa uğramayacağı bir dünya yoktur. Hiçbir zaman olmayacaktır. Ama yüreğimin ta içimden ona yanıt verdiğini duyuyordum. Yoktur ama olacaktır. Çünkü ben istiyorum. Var olmayan bir dünyaya inanıyorum ama ona inanırken yaratıyorum da. Biz yeteri kadar dilemediğimiz şeye yoktur deriz. Yüreğimin bu yanıtı beni sarstı. Bu dediği doğruysa insanın dünyanın bütün haksızlık ve ayıpları konusunda ne çok sorumluluğu var. Aradan çok geçmedi ve herhalde ruhum daha fazla hazır olduğu için tempo hızlandı. Olaylar birbiri ardından gelip beni itiyordu. Başka zaman olsa onları görüntü olarak kabul edecektim. Artık etimden bir parça diye kabul ediyorum. Bir sabah henüz uyanmıştık ki aşağıda, sokakta sonsuz boğuk bir uğultu, uzun bir böğürme duyduk. Sanki çok uzaktan bir öküz sürüsü mezbahaya giriyordu da şimdiden boyunlarında kırmızı çizgileri duyarak böğürüyorlardı. İtka yataktan atladı, delik ceketine büründü ve bana dönüp bakmadan merdivenden paldır küldür indi. Uluma durmadan yaklaşıyordu. Pencereye gittim, açtım, kar serpiştiriyordu. Herhalde Yunanistan'da sabah güneşiyle dağlar ve kıyılar ışıldıyordu ama burada çamurlu, hasta bir ışık, üzerine kar yağmış asfaltta sürünmekteydi. Yol ıssızdı. Ne bir insan ne bir köpek vardı ve öteden o ağır uluma yaklaşmaktaydı. Bekliyordum, yol yavaş yavaş aydınlanıyordu. Buz tutmuş bir ağaca sessizce iki karga kondu. Onlar da bekliyordu. Birden yolun başında uzun boylu, çıkık kemikli, saçları çözülmüş bir kadının belirdiğini gördüm. Yürümüyor, sanki zıplıyordu. Başının üzerinde siyah bir bayrağı dalgalandırıyordu. Ve hemen onun ardında erkek, kadın ve çocuklardan oluşan dörderli, düzgün sıralar halindeki insanlar karların içine bata çıka ilerliyorlardı. Çamurlu ışık üzerlerine dökülüyor, gözleri siyah deliklerden ibaret bu solgun ve kızgın yüzlerden başka bir şey görmüyordu. Sanki mezarlardan kör, kurtlar tarafından yenmiş, yoğun bir kafatasları ordusu fırlamıştı. Işık biraz daha güçlendi, şimdi daha açık görüyordum. Karşıda bazı iş sahipleri dükkanlarını açmak için anahtarlarını çıkarıyor ama azgın orduyu görünce anahtarlarını yine ceplerine sokup duvara yapışıyorlardı. Kadın onları gördü, kaldırıma geçti, yanlarına sokuldu, siyah bayrağı başlarının üzerinde salladı ve boğuk sesi havayı yırttı. "Açız!" Kadın aynı anda gözlerini bulunduğum pencereye doğru çevirdi, başını kaldırdı. Bana ne söyleyeceğini kestirdiğim için kendim de ne söylediğimi bilmeden bağırmaya başladım. Sus, sus! Hızla pencereyi kapadım ve patronlar gibi pencerenin duvarına yaslandım. Kendimi toparlayıp karınları aç, karınları aç dedim ve ekledim. Açlar ordusu bu. Bütün gün dışarı çıkmadım. Çıkmaya cesaret edemedim. Yolda açlığın siyah bayraklı kadınıyla karşılaşmaktan korkuyordum. Karşılaşırsam ağır, dayanılmaz sözü bana da söyleyecek zaman bulur diye korkuyordum. Bunun hangi söz olduğunu biliyor, onun için korkuyor ve utanıyordum. İtka öğleye doğru solgun ve heyecanlı bir yüzle geldi. Paçavra ceketini yere attı, dar odanın içinde volta atıp duruyordu. Ben onun ağır soluğunu işitiyor, köşeye büzülmüş bekliyordum. Birden dönüp elini uzattı. ''Suç sende!'' diye bağırdı. ''Sende, siz, bütün iyi niyetliler, karnı doymuşlar, umursamazlar. İsterdim karnın aç olsun, çocuk sahibi olasın da onların da karnı aç olsun. Üşüyesin, onlar da üşüsünler. Çalışmak isteyesin de iş vermesinler. Kentten kente dolaşıp, müze ve kiliselerde ağzın bir karış açılsın, sana çok güzel ve çok korkunç göründükleri için yıldızlara bakarak ağlayasın diye değil. Gözlerini indir zavallıcık da ayaklarının dibinde ölmekte olan bir çocuğu gör. Sustu biraz sonra. Şarkılar yazıyorsun, konuşup duruyorsun, utanmadan yoksulluklardan, haksızlıklardan ve alçaklıklardan söz ediyor, bizim acımızı güzellik haline sokuyorsun ve hızın kesiliyor. İnsana, insanın acısını unutturan güzellik lanetlidir. Gözlerinden iki damla yaş döküldü. Ona dokunmak, elimi saçlarına götürmek ve onu yatıştırmak için yaklaştım. Ama o silkindi, beni itti ve bağırdı. Dokunma bana! Yalnızca küskünlük ve hor görme değil, nefretle dolu bir bakışla bana baktı. Kan tepeme çıktı, kızdım. Ne yapmamı istiyorsun diye bağırdım. Bırak beni. Bırakmam, seni bırakayım da kurtulasın istiyorsun. Bırakmam, nefret edemiyorsun, sana öğreteceğim. Savaşamıyorsun, sana öğreteceğim. Gülecek gibi oldu, yüzünün anlamı değişti. Bu gülme değil, tenin çırpınmasıydı. Yanıma geldi. Sen Doğu'nun şu sözünü bilir misin? Kaplanın sırtına binen bir daha inemez. Sen de kaplana bindin. Yani bana. İnmene izin vermeyeceğim. Küçük bir dolabı açtı. Ekmek, biraz yağ, birkaç elma çıkardı. Gaz ocağını yaktı, çay hazırladı. Sesimiz hiç çıkmıyordu. Odadaki iki tabureye oturduk. Küçük masayı yanımıza çektik. Yemeye başladık. Kaşlarının oynadığını görüyordum. İçmek üzere fincanı alıyor, eli havada dalıp gidiyordu. Aklı başka yerdeydi. Onu bir düşünce meşgul ediyordu. Bense utanmış bir halde eğilmiş, ağzımdakini çiğniyordum. Bu kadının benden daha güçlü olmasından utanıyordum. Yemeği bitirdik. Başını kaldırıp bana baktı. Şimdi gözleri kıpırdıyordu, dudakları kızarmıştı. Beni bağışla dedi. Seninle ağır konuştum ama açlık ordusundan dönüyorum. Kalktı, pencereye gitti. Partallaşmış perdeyi çekip kapattı. Odayı sakin, içtenlik dolu bir ışık doldurdu. Küçük masayı kenara çekti, yer açtı, divana gitti, örtüleri kaldırdı. Göz ucuyla onu izliyordum. Bluzunun düğmelerini açar açmaz dönüp bana baktı. ''Uykun mu var?'' diyerek güldüm. ''Hayır'' diye yanıt verdi. Sesi donuklaşmıştı. ''Hayır, gel.'' Ertesi gün şafaktan önce kalktı, aceleyle küçük valizini hazırladı, divana yaklaşıp beni uyandırdı. ''Gidiyorum'' dedi. Yerimden kalktım. Gidiyor musun? Nereye? Uzağa sorma. Hayırlısıyla yeniden kavuşuruz. Ne zaman? Omuzlarını silkti. Yeşil bir eşarpla sıkıca saçlarını sardı, eğildi. Küçük bavulunu aldı. Bana baktı. Mavi gözleri sertti. Kuruydu ve dudakları gülümsüyordu. Bütün geceler için teşekkür ederim dedi. Tene karşı borcumuzu iyi ödedik. Tamam. Budayı kışkışladık. Neden öyle bakıyorsun? Üzgün müsün? Konuşmadım. Ta içime bir yere çok acı bir tat yerleşmişti. Bütün gecelerle gündüzler birbirine karışıyor, ciğerlerimi sessizlik ve acıyla dolduruyordu. Yeniden sordu. Üzgün müsün? Kapıya varmış, açmak üzere elini uzatıyordu. Ben inatçı bir tavırla, evet dedim. Üzgünüm. Budamı yıktın. Yüreğim boşaldı. Bir sahibe mi ihtiyacın vardı? Alaycı bir tavırla güldüm. Evet, var. İçimde anarşi olacağına bir efendinin bulunması daha iyi. Bu da hayatıma bir uyum, bir amaç veriyordu. İçimdeki şeytanlara kandil yakıyordu. Şimdi? Kaşlarını çatarak bir daha gülümsedi. Yoldaş dedi. Bana ilk kez yoldaş diyordu. Yoldaş, yüreğim boşaldı, arındı, şimdi hazır. Ben de bunu istiyordum. Güvenim var artık ve sen, kızgın olduğum zaman söylediklerime bakma. Namuslu ve huzursuz bir insansın. Sana güvenim var. Biraz düşündü. Sana değil diye ekledi. Yaşadığımız şu zamanların çığlığına. Susarsan duyarsın. Sağlıcakla kal. Kapıyı açtı. Acele acele merdiveni indiğini duydum. Susarsan duyarsın. İtkan'ın bu sözleri günler ve gecelerce beni izledi. Susuyor, duymak için dinliyordum. Dinlerken Rusya'ya, yoldaşların konuşmalarına uzanıyor, kitap ve gazetelerini okuyor, Berlin'in işçi mahallelerinde sabahlıyor, yoksullukla çıplaklığı görüyor, karamsar konuşmaları duyuyor ve kışkırtıcılıkla dolu bir havayı soluyordum. Başlangıçta acı ve merhamete kapıldım, sonra kızdım, daha sonra da sorumlu olduğuma inandım. Yaralı Yahudi kızı haklıydı, suçlu olan bendim. Neden kalkıp bağırmıyor, neden izliyorum? Ben acıyor ama çabuk unutuyordum. Neden akşamları sıcak yatağa yatıp uyuyorum da evsizleri düşünmüyordum? Bir gece Assisi'li Francesco'nun bir öğrencisi kışın ortasında onu çıplak yürüyüp soğuktan titrer bir halde bulmuş. Şaşkınlıkla, "Peder Francesco," demiş, "bu soğukta neden çıplaksın?" "Çünkü kardeşim, binler ve binlerce kadın ve erkek kardeşim şu anda üşüyor. Isınmaları için ben de onlarla birlikte titriyorum." Tanrı'nın fukarasının bu sözlerini hatırlıyorum. Ama şimdi yalnızca bunu anlamam yetmiyor. Başkalarıyla beraber üşümek yetmiyor. Haykır, kimler açsa, kimler üşüyorsa hep beraber ileri. Bir sürü fazla örtü var dünyada. Onları al ve çıplaklığını ört. Uçsuz bucaksız ülkede yavaş yavaş Rusya'nın uçsuz bucaksız ruhunda oluşan çabanın insanlık çapındaki önemini kavramaya başlıyordum. Başlangıçta bana çok basit, çok ütopik görünen devrimi şimdi başka türlü karşılıyordum. Açların yüzlerine, çökük yanaklarına, sıkılmış yumruklarına bakıyor ve insanın tanrısal ayrıcalığını anlamaya başlıyordum. Gözyaşlarıyla, teni ve kanıyla, gözyaşları yetmez, ter yetmez, kan yetmez, inanan, isteyen insanlar bir masalı gerçek haline sokabilirler. Ürperdim. İnsan müdahalesinin ne kadar yaratıcı ve insan sorumluluğunun ne kadar büyük olduğunu ilk kez görüyordum. Gerçek bizim istediğimiz biçimi almazsa suç bizdedir. Yeterince istememiş olduğumuz şeye yok diyoruz. Onu iste. Kanınla, tenin ve gözyaşınla sula, o zaman gerçekleşir. Gerçek, acı ve isteğimize uymuş hayalden başka bir şey değildir. Aç olan ve haksızlığa uğrayan insanlar için yüreğim çarpmaya başladı. Artık dayanamıyor, saldırıyorlar. Sanki bütün Giritli kanımı başkaldırma kokusu sardı ve kanım fokur fokur kaynamaya başladı. Karşımda yine ezeli hasımları, özgürlük ve köleliği gördüm ve Girit içimde silkinerek haykırdı. Bir akşamüstü o gün sabahtan beri dolaşarak gördüklerimi, duyduklarımı ve acıdıklarımı unutmak için günün acıklı manzaralarından yorulmuş, masamın üzerine eğilerek Rönesans sanatıyla ilgili bir kitabın sayfalarını karıştırıyordum. Sanat insanı şarapla aşktan, ülserden ve düşünceden daha fazla büyüleyip yatıştırabilir, görev yerini değiştirir, geçici olanı ölümsüzleştirmeye ve insanın acısını güzelliğe dönüştürmeye çalışır. Troya'nın kül oluşunun ve Priamos'la oğlunun ölmesinin ne zararı var? Troya mutlu hayatına devam edip Homeros gelmeseydi ve katliamı 16'şarlık ölümsüz mısralar haline sokmamış olsaydı sağlanacak fayda ne olurdu? Bir heykel, bir dize, bir tiyatro yapıtı, bir resim. İşte insanın yeryüzünde dikmiş olduğu en yüksek anıtlar. Üstün ama sıradan insan acıları için son derece tehlikeli. Sanat, insanın ekmek ve hak uğruna günlük küçük uğraşlarını, acılarını, adaleti, hatta neşelerini küçümser ve ölümsüz çiçeği besleyen köklerin bunlar olduğunu bile unuturuz. İlk Hristiyanların Meryem'in resmini güzel yapmak istememekte hakları vardı. Çünkü güzelliğiyle baştan çıkarıcı olur ve insan onun Tanrı'nın anası olduğunu unutur. Birden kapı çalındı, açtım. Moskova'dan bir telgraf. Okudum. Bir daha okudum, gözlerimi ovuşturdum. Tehlikeli bir sırrı saklıyormuş da, vermeden önce ışıkta fark etmek istiyormuşum gibi aydınlığa tutup inceledim. Belki diye düşünüyordum, bu küçük kağıt kaderin bir haberidir de hayatımı değiştirecektir. İyiliğime mi yoksa kötülüğüme mi? Kadere kim güvenebilir? O kendisi kör değildir, kör eder. Gideyim mi, gitmeyeyim mi? Telgraf beni Moskova'ya gelip ihtilalin 10. yıl dönümünde hazır bulunmaya davet ediyordu. Bütün dünyadan insanlar bu Kızıl Haç'ta toplanacaklarmış. Beni davet etsinler diye adımı onlara kim verdi? Neden beni seçtiler? 3 gün sonra anladım. Moskova'dan İtka'nın kısa bir mektubu geldi, benimle alay ederek çağırıyordu. Aristokrat, karnı tok, sahte Budist, acının amatörü, selam. Şimdiye kadar Tanrı'nın yüzünü arıyor ve sahte bir Tanrı'dan ötekine koşuyordun. Buraya gel zavallıcık, gel de gerçek Tanrı'nın, insanın yüzünü bul. Kurtulmak istiyorsan gel, yapmakta olduğumuz dünya inşa halinde. Sen de eğil, bir taş koy. Bu da iyi, çok iyidir ama yaşlılar için. Artık gece olmuştu. Kalkıp pencereyi açtım. Kar dinmişti, sessizlik hüküm sürüyordu. Çan kulelerinin birinden bir saat buz gibi bir havanın içinde çok tatlı bir sesle çaldı. Aşağıda yoldaki ağaçlar buza bürünmüş parlıyordu. Gözüm akşamın sislerine dalınca Rusya birden karlar içinde uçsuz bucaksız, sıcak ve ışıklı izbeleri karlar üzerinde giden kızaklarıyla önüme serildi. Atların burun deliklerinden buğular çıkıyor, şimdiden boyunlarındaki neşeli çıngırakların şıngırdadığını duyuyordum. İleride, karın ötesinde kubbeler parıldıyor, tepelerinde haç yerine yangın gibi bir bayrak duruyordu. Aynaroz'daki sarsak bir keşişi hatırladım. Bana, her insanın demişti, her şeyin tepesinde bir alev püskülü vardır. Eğer bu alevler sönerse insan ve o şey kaybolur. Hakkı varmış diye düşündüm. Rusya'nın da bir alev püskülü var. Alevler sönerse Rusya da mahvoldu demektir. Çabucak pencereyi kapadım. Moskova'ya gitmeye karar vermiştim. 32. ayrımın sonu. Sayfa 415.